Kitabın adı Mutlu Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 12. ayrım. 11. bölüm. Eve işe gitmek için evden çıktığında içinden bir şarkı mırıldanıyordu. Zihni dinlenmiş, vücudu gevşemiş ve güçlenmişti. Aracı ilk denemede çalışınca ve sıcaklık kontrolü güzel bir ısıda hemen ayarlanınca bütün bunların iyiye işaret olmadığını düşündü. Kumandanıyla yüzleşmeye ve izleyecek bir davası olduğuna ikna etmeye hazırdı. Ama 5. ve 47. caddelerden geçtikten sonra trafikte sıkışıp kaldı. Yoldaki trafik tamamen durmuştu ve hava trafiği cesede üşüşen akbabalar gibi tepelerinde dönüyordu. Üstelik kimse gürültü kirliliği kanunlarını takmıyordu. Kornalar, bağırış çağrışlar, küfürler her yanda yankılanıyordu. Durduğu anda sıcaklık kontrolü de kendini kaybedip aracın içini saunaya çevirdi. Eve kapıyı sertçe çarparak aracından indi ve kargaşaya katıldı. Seyyar satıcılar durumun avantajından yararlanıyor, donmuş meyve çubukları ve kahve satarak para kırıyorlardı. Rozetini gösterip kaldırımlarda satış yapmalarının yasak olduğunu hatırlatmaya gerek görmedi. Bunun yerine bir tanesine yaklaştı, bir tüp Pepsi aldı ve satıcıya neler olduğunu sordu. Hippiler, adam bir yandan başka müşterileri kollarken Eve'in verdiği kredileri deliye attı. Aşırı tüketimi protesto ediyorlar. Yüzlercesi bir kurdele gibi 5. caddeyi kapladılar, şarkı söylüyorlar. Yanında bir buğday kurabiyesi ister misiniz taze? Hayır, bir süre daha burada kalacaksınız diye uyardı adam ve trafiğin arasına dalmak için aracına bindi. Lanet olsun, Eve ortamı inceledi. Öfkeli sürücüler bütün yönlerde trafiği kapamıştı. Kulakları uğulduyordu ve aracı fırın gibi yanıyordu. Yine de tekrar sürücü koltuğuna oturdu, kontrol paneline bir yumruk indirdi ve sıcaklığı biraz düşürmeyi başardı. Başının üzerinde bir turist otobüsü gürültücü bir şekilde dolanıyordu. Bulunduğu yerde artık çileden çıkmak üzere olduğunu anlayan Eve, aracı dikey olarak havalandırmak için hazırlandı ve polis sirenini açtı. Gürültünün yanında kendi sireni sinek vızıltısı gibi kalmıştı ama yine de sarsılarak havalanmayı başardı. Araç havalanırken tekerlekleri öndeki aracın tavanını birkaç santimle ıskaladı. Bir sonraki durak hurda yığını diye mırıldandı ve iletişim cihazının düğmesine bastı. Peabody, burada neler oluyor böyle? Efendim? Peabody ciddi yüz ifadesiyle ekranda belirdi. Sanırım 5. caddedeki protestonun yol açtığı sıkışıklığın içinde kaldınız. Bu programlı değildi. Bu sabah haberlerde bununla ilgili bir bildiri geçmediğini biliyorum. İzinleri olmadığından eminim. Hippiler resmi izinlere inanmazlar efendim. Eve hırladığında Peabody boğazını temizledi. Eğer batıya yönelirseniz 7. caddeden daha rahat geçeceğinizi tahmin ediyorum. Trafik orada da yoğun ama en azından akıyor. Eğer konsol monitörünüzü kontrol ederseniz, sanki lanet olasıca alet çalışıyormuş gibi konuşuyorsun. Bakım birimini ara ve onları canlı canlı kızartacağımı söyle. Sonra da kumandan Whitney'e toplantıya birkaç dakika gecikeceğimi bildir. Konuşurken her an yere inme eğiliminde olan aracı havada tutmak için büyük çaba harcıyor. Bu arada yayalar ve diğer araç sahipleri korku içinde polis aracının geçişini izliyordu. Eğer birinin üzerine düşmezsem 20 dakika içinde orada olacağımı tahmin ediyorum. Özel hava yolculuğunun zevklerini tanıtan bir reklam hologram panosunun üzerinden zorlukla sıyırdı. Hareketli pano aracı ve kendisi aksi yönlerde gidiyorlardı. 7. caddede yere inerken kaldırıma sertçe çarptı. Hidrolik patenleri üzerinde kayan takım elbiseliği yüzündeki ifadeden dolayı suçlayamazdı doğrusu. Ama yine de ona vurmamıştı, değil mi? Adamın hala ayakta olduğunu görünce rahat bir nefes almıştı ki iletişim cihazının sinyalini duydu. Bütün birimlere, bütün birimlere. 12-17 Tatler binası çatısı, 7. ve 42. caddelerin kesiştiği noktada. Hemen cevap verin. Tanımlanamayan kadın, silahlı olduğu sanılıyor. 12-17 mi diye düşündü Eve. İntihar tehdidi. Bu da neydi böyle? Anlaşıldı. Dallas, Teğmen Eve. Hemen cevap veriyorum. Varış sürem yaklaşık 5 dakika. Sirenini bir kez daha çalıştırdı ve tekrar havalandı. Ülkenin en popüler yerleşim yapılarından biri olan Tatler binası, yeni, parlak gövdesiyle Eve'in gözlerinin önünde yükseliyordu. Şehir planlama operasyonu nedeniyle 30'lu yıllarda buradaki eski bina alaşağı edilmişti. O dönemde New York'ta altyapı ve inşaatların çürümesiyle ilgili bir kriz yaşanıyordu. Gümüşü çelik yapısı ve mermi biçimiyle yükseliyordu ve etrafı gök yürürlerle çevriliydi. Girişinde bir açık hava restoranı vardı. Eve arabasını ikinci park sırasında bıraktı ve kaldırımdaki kalabalığın arasından kendisine yol açarak ilerledi. Güvenlik görevlisine rozetini gösterdi ve adamın rahatladığını fark etti. Tanrı'ya şükür, kadın yukarıda efendim, elindeki biber spreyi ile kimseyi yanına yaklaştırmıyor. Onu yakalamaya çalıştığında Billy gözünden vurdu. Kadın kim diye sordu Eve, güvenlik görevlisiyle birlikte içerideki asansörlere doğru ilerlemeye çalışırken. Charisi Divine, bu yerin sahibi o. Divine? Eve, kadını uzaktan tanıyordu. Charisi Divine, Tatler Enterprise firmasının yönetim kurulu başkanıydı. Rourke'un etrafında dolaşan ayrıcalıklı ve nüfuzlu insanlardan biriydi. Charisi Divine şu anda çatıda ve kendini aşağı atacağını mı söylüyor? Nedir bu böyle? Bir tür delilik hormonu dolaşım sistemini mi tıkamış? Bana gayet gerçekçi göründü, dedi güvenlik görevlisi sıkıntılı bir tavırla. Anadan doğma üstelik, bildiğim bu kadar, diye açıkladı asansör yukarı doğru hareket ederken. İhbarı yardımcısı yaptı, Frank Rabbit. Ondan daha fazlasını öğrenebilirsiniz. Tabii eğer kendine gelebildiyse. Dwayne çatının korkuluğuna çıkınca adam bayıldı. Duyduğum bu. Psikiyatrı aradınız mı? Biri aramış. Şirketin psikiyatri uzmanını yukarıya gönderdik ve bir intihar uzmanı da yolda. İtfaiye ve hava kurtarma timi de öyle ama 5. caddedeki trafik sıkışıklığı işleri yavaşlatıyor. Bunu bana mı söylüyorsun? Çatının kapıları açıldığında Eve asansörden inince binanın yüksek duvarlarından yolunu bulup caddeye inemeyen soğuk hava akımıyla karşılaştı. Hemen etrafı taradı. Charisi'nin ofisi çatının üzerinde, daha doğrusu içine inşa edilmişti. İşlenmiş camdan yapılmış olan ofis, binanın zirve noktasını oluşturuyordu ve yönetim kurulu başkanına şehrin ve haklarında haber yapmayı sevdiği insanların 360 derecelik bir görüntüsünü sunuyordu. Tatler'ın ana iş alanı basındı. Camdan baktığında Eve ofisin en yüksek teknolojiyle ve konforla donatılmış olduğunu gördü. U biçimli kanepede bir adam başının üzerinde bir buz torbasıyla yatıyordu. Eğer bu adam Rabbit ise hemen kendisini toparlamasını ve bana bilgi vermek için buraya yanıma gelmesini söyle. Ayrıca burada bulunması gerekmeyen herkesi aşağı indirin. Caddedeki kalabalığı dağıtın. Eğer kadın atlarsa meraklılardan birkaçını da kaldırıma yapıştırmasını istemeyiz. Ama yeterli insan gücüm yok diye kendini savundu güvenlik görevlisi. Rabbit'i buraya getir diye tekrarladı Eve ve polis merkezini aradı. Peabody, burada bir olay var. Duydum, neye ihtiyacınız var? Hemen buraya gel ve caddedeki insanları dağıtması için bir tim getir. Charisi Divine ile ilgili bütün verileri bana gönder. Feeney'den kadının telelinklerinde son 24 saat içinde yapılmış tüm görüşmeleri ve bırakılan mesajları indirmesini iste. Ev, cep, ofis, hepsi. Anlaşıldı, dedi Peabody ve hemen bağlantıyı kesti. Eve arkasını döndüğünde güvenlik görevlisini genç bir adamı sürükleyerek getirirken gördü. Rabbit'in kravatı gevşetilmişti, gösterişli saçları sırılsıklam ve darmadağınıktı. Manikürlü elleri titriyordu. ''Tam olarak neler olduğunu anlat bana'' dedi Eve. ''Çabucak ve net bir şekilde. Seninle işin bittikten sonra istiyorsan burada yığılıp kalabilirsin ama daha önce değil.'' ''O sadece ofisten çıktı.'' Genç adamın sesi titriyordu ve neredeyse ağırlığının tamamını güvenlik görevlisinin koluna bırakmıştı. Çok mutlu görünüyordu. Neredeyse dans ediyordu. Elbiselerini çıkardı. Hepsini çıkardı. Eve bir kaşını kaldırdı. Anlaşılan Rabbit, patronunun kendisini öldürme olasılığından çok aniden beliren teşhirciliğiyle ilgilenmişti. Buna yol açan ne? Bilmiyorum. Yemin ederim hiçbir fikrim yok. Bana erken, yani sabah saat 8'de gelmemi söylemişti. Açılan davalardan birine çok öfkeliydi. Bize sık sık dava açılır. Odanın içinde bir aşağı bir yukarı yürüyor, sigara içiyordu ve elinde bir kahve fincanı vardı. Sonra bana biraz dışarı çıkmamı söyledi. Rahatlaması için kendisine birkaç dakika vermemi istedi. Rabbit sustu ve ellerini yüzüne bastırdı. 15 dakika sonra dışarı çıktığında gülümsüyordu ve çırılçıplaktı. O kadar şaşırmıştım ki orada öylece oturmaktan başka bir şey yapamadım. Genç adamın çenesi titremeye ve dişleri birbirine vurmaya başladı. Daha önce onu ayakkabısız bile görmemiştim. Şu anda en büyük sorunu çıplak olmak değil, dedi Eve. Seninle konuştu mu? Herhangi bir şey söyledi mi? Ben o kadar şaşırmıştım ki. Yani ben Şey dedim, Bayan Divine ne yapıyorsunuz gibi bir şey. Bir sorun mu var diye sorduğumu hatırlıyorum. Ama o sadece güldü, her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Sorunların çözüldüğünü ve her şeyin harika olduğunu söyledi. Dediğine göre atlamadan önce kirişin üzerinde birkaç dakika oturacaktı. Şaka yaptığını sandım. O kadar gergindim ki elimde olmadan güldüm. Rabbit'in gözlerinde korku pırıltıları güçlendi. Güldüm ve o anda gerçekten de korkuluğa doğru yürüdüğünü gördüm. Tanrım, hiçbir şey olmamış gibi yerden yüzlerce fit yukarıda değilmişiz gibi korkuluğun üzerine çıkıverdi. Atlayacağını sandım ve ona doğru koştum. Ama kirişin üzerine oturdu ve ayaklarını aşağı sarkıttı. Dengesini kaybetmeden önce geri çekilmesini rica ettim. Ama güldü ve yüzüme bir parça sprey sıktı. Bana az önce dengesini bulduğunu ve iyi bir çocuk olup uzaklaşmamı söyledi. Herhangi birini aradı mı? Hayır. Genç adam elinin tersiyle ağzını sildi. Herhangi bir arama yapsa kendi masamdaki cihazlardan görürdüm. Size söylüyorum, aşağı atlayacak. Gözlerimin önünde biraz eğildi ve neredeyse aşağı uçuyordu. Harika bir yolculuk olacağını söyledi. Atlayacak, atlayacak. Bunu göreceğiz. Buradan ayrılma. Eve dönerek uzaklaştı. Şirketin psikiyatrını tanımak zor değildi. Siyah boru paça pantolon ve dizine kadar inen bir beyaz önlük giymişti. Güzel görünüşlü beyaz saçlarını başının arkasında at kuyruğu yapmıştı ve çatının korkuluğunun üzerinden eğilerek duruşunda gergin bir hava vardı. Eve ona doğru yürümeye başladığında bir küfür savurdu. Etraftan geçen uçan araçları duyabiliyordu ve ilk hava aracını gördüğünde medyaya bir kez daha lanet okudu. Doğal olarak Kanal 75 diye düşündü. Nadine Furst olay yerine daima ilk gelen kişi olurdu. Psikiyatr olduğu yerde doğruldu ve kameraların karşısında iyi görünmek için üstünü başını düzeltti. Eve adamdan tiksindi. Doktor, rozetini gösterdi ve adamın gözlerindeki heyecanlı pırıltıları gördü. Tatler'ın gücüne ve büyüklüğüne sahip bir firma çok daha iyisini bulabilirdi diye düşündü. Teğmen, sanırım biraz ilerleme kaydettim ama Dwayne hala kirişin üzerinde değil mi dedi Eve kadını işaret ederek. Korkuluğun üzerinden kirişe doğru eğildi. Charisi, yeni arkadaşlar da mı geldi? Kirişin üzerinde çırılçıplak çekici vücuduyla oturan ve güzel bacaklarını mutlu bir şekilde aşağı sarkıtmış olan Charisi, başını kaldırıp Eve baktı. Siyah uzun bukleleri rüzgarda dalgalanıyordu. Zeki ve kurnaz bir yüzü, yemyeşil gözleri vardı. Şu anda o gözler Hulya'lı bakıyordu. Vay canına, Eve değil mi? Eve Dallas, yeni gelin. Bu arada düğün çok güzeldi. Kesinlikle yılın sosyal olayıydı. Biz de haber yapabilmek için binlerce birim kullandık. Çok güzel. Biliyor musun, balayı programınızı öğrenebilmek için çok uğraştık. Basını tamamen engellemeyi Rourke'dan başka kimsenin başarabileceğini sanmıyordum zaten. Oyuncu bir tavırla işaret parmağını Eve doğru salladı. Hiç olmazsa biraz paylaşabilirdiniz. İnsanlar öğrenmek için ölüyor. Gülerken yerinde kıpırdanınca neredeyse dengesini kaybediyordu. Hepimiz öğrenmek için ölüyoruz. Ups, henüz değil. Bu kadar eğlenceli bir şeyi aceleye getirmemek gerek. Oturduğu yerde doğruldu ve hava araçlarına el salladı. Aslında görsel medyadan genellikle nefret ederim diye açıkladı ve kollarını iki yana açıp bağırarak ekledi. Nedenini bilmiyorum ama şu anda herkesi seviyorum. Çok güzel çaresi. Neden bir dakikalığına geri çekilmiyorsun? Sana balayımızla ilgili biraz bilgi vereyim. Sana özel. Charisi sinsice gülümsedi. Yo, yo, yo. Yine oyuncu bir tavırla reddetmişti. Neden sen buraya gelip bana katılmıyorsun? Bu yolculuğu benimle paylaşabilirsin. Sana söyleyeyim, bu inanılmayacak kadar güzel olacak. Bakın Bayan Dwayne diye başladı psikiyatr. Hepimizin umutsuzluğa kapıldığı zamanlar olur. Anlıyorum. Bu konuda sizinle birlikteyim. Acınızı anlıyorum. Ah, kes sesini. Charisi elini havaya doğru sallayarak adama uzaklaşmasını işaret etti. Ben Eve'le konuşuyorum. Hadi hayatım, aşağı gel ama çok yaklaşma. Sprey kutusunu elinde salladı ve güldü. Hadi gel de partiye katıl. Teğmen, size bunu yapmamanızı... Kes sesini ve gidip yardımcımı bekle, dedi Eve. Bir bacağını çelik güvenlik duvarının üzerinden aşırıp kirişin üzerine otururken. Yerden 70 kat yukarıda En fazla 50 santim genişliğinde bir kirişin üzerinde böyle bir pozisyonda otururken rüzgar hiç de hoş gelmiyordu. Hava akımı neredeyse şiddetli sayılırdı ve hava araçlarının rüzgarı da buna ekleniyordu. Giysileri insanın tenine yapıştırıyordu. Kalbine yatışmasını emretti ve sırtını binaya sıkıca yasladı. "Güzel, değil mi?" dedi Cherisi bir iç çekerek. "Şu anda biraz şarabımız olsun isterdim. Ya sen?" "Hayır, kocaman bir kadeh şampanya. Rourke'un 47'lik rezervi şu anda çok iyi giderdi doğrusu. Sanırım şu anda evde bir kasa var. Hadi gidip açalım." Cherisi güldü, başını çevirdi ve yüzünde kocaman bir sırıtışla Eve baktı. Eve, bu gülüşün aynısını kendi yaptığı düğümle kendini asan genç adamın yüzünde gördüğünü hatırlayınca yüreği burkuldu. "Ben mutluluktan çoktan sarhoş oldum bile," dedi Cherisi. "Eğer mutluysan neden bir kirişin üzerinde çırılçıplak oturmuş son atlayışını yapmayı düşünüyorsun? Beni mutlu eden de bu zaten. Neden anlayamadığını bilmiyorum." Cherisi yüzünü gökyüzüne doğru kaldırdı ve gözlerini kapadı. Eve birkaç santim yaklaşma riskini göze aldı. "Neden kimsenin anlamadığını bilmiyorum. Bu çok güzel, çok heyecanlı. Bu her şey." "Cherisi, bu kirişten kendini bırakırsan her şey biter, biter." "Hayır, hayır, hayır." Tekrar açtığında gözleri parlıyordu. "Bu sadece başlangıç, anlamıyor musun? Ah, Tanrım, ne kadar körüz." "Sorunlar düzeltilebilir, biliyorum." Eve dikkatli bir şekilde elini Cherisi'nin elinin üzerine koydu ama tutmadı. Bu riske giremezdi. "Önemli olan hayatta kalmaktır. İşleri değiştirebilirsin, daha iyi hale getirebilirsin ama bunu yapmak için hayatta kalmak zorundasın. Bunun ne kadar çaba gerektirdiğini biliyor musun? Sadece beklemek bu kadar keyifliyken neden o kadar çabaya gerek olsun ki? Kendimi çok iyi hissediyorum." "Yapma." Cherisi elindeki sprey kutusunu oyuncu bir tavırla Eve'in yüzüne doğru tuttu. "Şimdi her şeyi berbat etme. Çok güzel zaman geçiriyorum." "Senin için endişelenen insanlar var. Bir ailen var Cherisi. Seni seven bir aile." Eve hatırlamaya çalıştı. Kadının bir çocuğu, eşi ya da anne babası var mıydı? "Bunu yaparsan onları inciteceksin. Sadece ne olduğunu anlayana kadar. Herkesin anlayacağı bir zaman gelecek. O zaman her şey daha da güzel olacak. Güzel olacak." Hülyalı bakışlarını Eve'in gözlerine dikti. Dudaklarında o neşeli, korku verici gülümseme vardı. "Benimle gel." Eve'in elini yakaladı ve kavradı. "Harika olacak. Sadece boş vermen yeterli." Eve'in sırtından soğuk bir ter damlası süzüldü. Kadının tutuşu mengene gibiydi ve kurtulmaya çalışmak ikisinin de sonunu getirirdi. Direnmemek için kendini zorladı. Ezici rüzgara ve her anı kaydeden haber araçlarına aldırmamaya çalıştı. "Ölmek istemiyorum Cherisi," dedi sakince. "Sen de istemiyorsun. İntihar korkaklar içindir." "Hayır, araştırmacılar içindir. Ama nasıl istersen." Cherisi Eve'in eline hafifçe vurdu, bıraktı ve rüzgara karşı uzun, korku verici bir kahkaha savurdu.
"Ah, Tanrım, çok mutluyum,"
dedi ve kollarını iki yana açarak kendini boşluğa bıraktı. Eve güdüsel olarak uzandı. Parmakları Cherisi'nin kalçasına dokunduğunda neredeyse dengesini kaybediyordu. Yana doğru devrildi ve kendisini aşağı çeken rüzgara karşı mücadele etti. Yer çekimi acımasızdı. Sonunda iyice bulanıklaşana kadar Eve o çılgınca gülümseyen yüze bakmaya devam etti.
"Tanrım, hayır, Tanrım."
Eve baş dönmesine karşı koyarak doğrulmak için kendini zorladı. Başını arkaya dayadı ve gözlerini kapadı. Çığlıklar her tarafta yankılandı ve daha iyi görüntü almak için yaklaşan basın araçları Eve'in öfkeden kızarmasına neden oldu. "Teğmen? Dallas?" Ses kulağının dibinde vızıldayan bir arınınki gibiydi. Eve başını sertçe iki yana salladı. Çatıda Peabody aşağı bakıyor ve mide bulantısını bastırmaya çalışıyordu. Şu anda görebildiği tek şey Eve'in sararmış bir yüze kirişin üzerinde oturuyor olduğuydu. Yapacağı herhangi bir dikkatsiz hareket onu da kurtarmaya çalıştığı kadının peşinden gönderebilirdi. Peabody derin bir nefes aldı ve eğitimli profesyonel ses tonuyla konuşmaya gayret etti. "Teğmen Dallas, burada size ihtiyaç var. Tam bir rapor için kayıt cihazınızı istiyorum." Seni duyuyorum dedi Eve bitkin bir halde. Gözlerini dimdik karşıya dikerek bir elini omuzundan arkaya doğru uzatıp korkuluğun kenarını kavradı. Bir el onunkinin üzerinde kenetlendiğinde Eve ayağa kalktı. Boşluğa arkasını dönerek Peabody'nin gözlerine baktı ve korkuyu gördü. Böyle bir yerden atlamayı en son düşündüğümde 8 yaşındaydım. Bacakları biraz titremesine karşın çatıya dönmeyi başardı. Bunu bir daha tekrarlamam.
Tanrım, Dallas.
Peabody bir an kendini kaybederek Eve sıkıca sarıldı. Ödümü kopardın, seni aşağı çekeceğini sandım. Ben de öyle ama yapmadı. Kendine gel Peabody, basın muhteşem bir gün geçiriyor.
Özür dilerim.
Peabody hafifçe kızararak geri çekildi.
Özür dilerim.
Sorun değil. Eve bir elini göğsüne bastırarak kameralara güzel bir poz veren psikiyatrın durduğu yere baktı. Aşağılık Peach diye mırıldandı. Elini ceplerine soktu. Kendini toparlamak için birkaç dakikaya ihtiyacı vardı. Onu durduramadım Peabody. Basmam gereken doğru düğmeyi bulamadım. Bazen doğru düğme yoktur. Ona bunu yaptıran doğru bir düğme vardı ama dedi Eve sakince. Bunu değiştirecek bir düğme de olmalıydı.
Çok üzgünüm Dallas. Sen onu tanıyordun.
Aslında tanımıyordum. Sadece hayatımın köşesinden geçen insanlardan biriydi. Başını sertçe iki yana sallayarak bu düşünceden uzaklaşmaya çalıştı. Uzaklaşmalıydı. Ama nasıl gelirse gelsin ölüm daima sorumluluk izi bırakıyordu. Bakalım burada başka ne yapabiliriz? Fini'yi aradın mı?
Aradım efendim dedi Peabody tekrar resmi tavrına dönerek.
ADD'den Dwayne'in telelinklerine girdi ve kişisel olarak ilgileneceğini söyledi. Verileri yükledim ama inceleyecek zamanım olmadı. Birlikte ofise doğru yürüdüler. Camın arkasında Rabbit'in başını dizlerinin arasına sokmuş halde otururken görebiliyorlardı. Bana bir iyilik yap Peabody. Şu sersem herifi resmi bir ifade vermesi için üniformalılardan birine teslim et. Şu anda onunla uğraşmak istemiyorum. Ofisin mühürlenmesini istiyorum. Bakalım onu bunu yapmaya itenin ne olduğunu bulabilecek miyiz? Peabody içeri girdi. Rabbit'i kaldırdı ve birkaç saniye sonra bir üniformalı memurla birlikte dışarı gönderdi. Belirgin bir yetkinlikle ofisi boşalttı ve kapıları mühürledi.
Artık hepsi bizim efendim.
Bana efendim diye hitap etmemeni sana söylememiş miydim?
Evet efendim dedi Peabody, kasvetli havayı dağıtacağını umduğu bir gülümsemeyle.
Eve derin bir iç çekti. Kayıt cihazını çalıştır Peabody.
Zaten çalışıyor.
Pekala, işte burada. Erken gelmiş, öfkeliymiş. Rabbit davalardan biriyle ilgili kadının sinirli olduğunu söyledi. Bu konudaki verileri topla. Bir yandan konuşurken Eve odanın içinde dolaşıyor, detayları hafızasına kaydediyordu. Çoğunluğu bronz, mitolojik figürlerden oluşan heykeller, son derece gösterişli bir ofis. Gökyüzüne uyacak masmavi bir halı. Aynamsı cilalı kızıl tonlarda bir masa. Hepsi aynı renk tonlarındaki modern ve seçkin ofis cihazları. Egzotik çiçeklerin fışkırdığı dev bir bakır vazo. Bir çift saksılı ağaç. Eve bilgisayara geçti. Çalışma setindeki master kartı çıkardı ve son kullanım raporunu almak için bilgisayara taktı. Son kullanım 8-10. 37-32-L dava dosyası kullanıldı. Kastler Tatler Enterprises. Onu sinirlendiren dava bu olmalı dedi Eve. Rabbit'in daha önce verdiği ifadeye uyuyor. Yarım düzine sigara izmaritiyle dolu mermer kül tablasına baktı. Cımbızını kullanarak birini alıp inceledi. Kara ip tütünü. Pahalı bir örnek. Şunu torbaya koy. Bir şekilde zehirlenmiş olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Dwayne bir şeyden zehirlenmişti. Gözlerinde bir tuhaflık vardı. Eve çok ama çok uzun bir süre boyunca o bakışları unutamayacağını biliyordu. Umarım bununla ilgili bir otopsi raporu alabileceğimiz kadar parçası kalmıştır. Şu kahve tortusunun da bir örneğini al. Ama Eve aradığı şeyi ne tütünde ne de kahvede bulabileceklerini sanmıyordu. Diğer intiharlarda da herhangi bir ilaç ya da uyuşturucu kalıntısına rastlamamışlardı. Gözlerinde bir tuhaflık vardı diye tekrarladı Eve ve gülüşünde. O gülümsemeyi daha önce de gördüm Peabody, şu ana kadar birkaç kez. Delil torbalarını kaldırırken Peabody başını kaldırıp Eve baktı. Bunun diğerleriyle bağlantılı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bence Charisse Dwayne başarılı ve hırslı bir kadındı. Standart prosedürü izleyeceğiz ama intihara neden olabilecek bir şey bulamayacağımızdan eminim. Rabbit'i dışarı gönderiyor diye devam etti Eve.
ofisin içinde bir aşağı bir yukarı yürürken, sürekli uğultudan rahatsız olarak başını kaldırdı ve hala tepelerinde dönmekte olan haber aracına kaşlarını çatarak baktı. "Bak bakalım tavanda herhangi bir kapak var mı? Şu lanet olasılardan bıktım artık." Memnuniyetle Peabody kontrol panelini kurcaladı. O araçlardan birinde Nadine Furst'u gördüm gibi geldi. Dışarı sarkışına bakılırsa emniyet kayışlarıyla bağlı olması iyi. Yoksa kendi haberinin kahramanı kendisi olurdu. "En azından hak ettiğini bulurdu," dedi Eve kendi kendine. Tavan kapakları kayarak kapanıp camı örttüğünde başıyla onayladı. "Güzel, ışıklar," diye emretti ve ofis tekrar aydınlandı. Biraz rahatlamak ve günün geri kalanı için hazırlanmak istiyordu. Eve bir buzluk kutusunu karıştırdı ve içinde meşrubatlar, meyve ve şarap buldu. Şarap şişelerinden biri açılmış ve hava almıştı ama Cherry'sinin o kadar erken saatte şarap içtiğini gösteren herhangi bir kadeh yoktu. Ve bence gözlerindeki o bakışın nedeni de alkol değildi diye düşündü Eve. Jacuzzi'si, özel saunası ve ruh hali değiştirici tüpü bile unutulmamış olan bitişikteki banyoda yasal yatıştırıcılar ve uyarıcılarla dolu bir kutu buldu. "Bizim Cherry'si kimyasalların yardımını almayı seviyormuş," diye yorumladı. "Test için hepsini al." "Tanrım, kadının kendi eczanesi varmış sanki. Ruh hali değiştirici konsantrasyon moduna ayarlı ve en son dün sabah kullanılmış. Bu sabah herhangi bir şey almamış gibi görünüyor." "Peki bu kadın rahatlamak için ne yapıyordu?" Eve bitişikteki diğer odaya girdi. Burası tam donanımlı bir oyun bilgisayarının, bir uyku koltuğunun, bir hizmetçi droidin bulunduğu küçük bir oturma odasıydı. Küçük bir masanın üzerinde özenle katlanmış yeşil renkli şık bir takım elbise duruyordu. Hemen altında yerde aynı renkte bir çift ayakkabı vardı. Takılar, kalın ama zarif bir altın zincir, karmaşık tasarımlı küpeler ve ince bir kol saati, kaydedici, dikkatli bir şekilde cam bir kasenin içine bırakılmıştı. Burada soyunmuş. Neden? Amacı neydi? "Bazı insanlar giysileri olmadan daha kolay rahatlarlar," dedi Peabody. Eve, omzunun üzerinden düşünceli bir bakış atınca kızardı. "Bir yerden duymuştum." "Evet, belki. Ama bu Cherry'siye uymuyor. Gerçekten düzenli bir kadınmış. Yardımcısı bana kendisini ayakkabısız bile görmediğini söyledi. Ama aniden teşhircinin teki olup çıkıyor. Bu şekilde rahatladığını hiç sanmam." Bakışları uyku koltuğunun dirsekliğine bırakılmış olan sanal gerçeklik gözlüklerine takıldı. "Belki de gerçekten bir yolculuğa çıkmıştır," diye mırıldandı. Kafası karışık, sinirli ve kendini yatıştırmak istiyor. Buraya geliyor, koltuğa uzanıyor, bir şeyi programlıyor ve küçük bir yolculuğa çıkıyor. Eve oturdu ve gözlükleri aldı. "Sanal gerçeklik gözlükleri," diye düşündü. Fitzhugh ve Matthias da ölmeden önce bunları kullanmıştı. "Nereye ve ne zaman gittiğini görmek istiyorum. Ah, işim bittikten sonra herhangi bir şekilde intihar eğilimim olursa ya da giysilerim olmadan daha iyi rahatlayacağıma karar verirsem beni bayıltmak için iznin var ve bu bir emirdir." "Hiç tereddüt etmeden, efendim." Eve bir kaşını kaldırdı. "Ama bundan zevk alacağını sanmıyorum, ne dersin?" "Her anından nefret edeceğim," dedi Peabody, kollarını göğsünde kavuşturarak. Eve hafifçe kıkırdadı ve gözlüklerini taktı. "Son kaydı görüntüle," diye emretti. "Tam isabet. Bu sabah saat 8:17'de bu gözlükleri kullanmış." "Efendim, eğer durum böyleyse, belki de bunu yapmasanız iyi olur. Yanımıza alıp kontrol altında test edebiliriz." "Benim kontrol kaynağım sensin, Peabody. Kısa yaşamak isteyecek kadar mutlu görünürsem beni hemen bayılt. Son programı çalıştır," diye emretti Eve ve arkasına yaslandı. "Vay canına." İki genç aygır kendisine doğru yaklaşırken Eve zorlukla yutkundu. Gümüş süslemeli dar ve parlak siyah deriler giymişlerdi. Kaslı vücutları yağlıydı ve ikisi de dimdikti. Büyük bölümünü yatağın kapladığı beyaz bir odadaydılar ve çıplak vücudunun altında saten çarşaflar vardı. Parıltısı kristal şamdandaki mum ışığını süzmek için yatağın baş kısmı cibinlikle örtülmüştü. Alçak ve yumuşak bir müzik yayılıyordu. Kuş tüyü yastıklardan bir dağın üzerinde yatıyordu. Ve Eve kıpırdandığında gençlerden biri ata biner gibi üzerine oturdu. "Hey, ahbap, bak buraya." "Sadece sizin zevkiniz için efendim," dedi genç adam ve kokulu yağla göğüslerini ovmaya başladı. "Bu çok kötü bir fikir," diye düşündü Eve. İstem dışı bir zevk dalgası benliğini kaplamaya başlarken. Yağ, karnından kalçalarına ve bacaklarından ayak uçlarına kadar bütün vücuduna sürüldü. Böyle bir durumun bir kadını nasıl gülümsetebileceğini ve çırılçıplak bırakabileceğini anlıyordu. Ama nasıl olup da intihara teşvik edebileceğini kafası almıyordu. "Kes şunu," diye emretti kendi kendine ve zihnini başka bir şeye yöneltti. Kumandanına vermesi gereken raporu düşündü. Beyinde beliren, açıklanamaz gölgelerle ilgili. Göğüs ucunun üzerinde dişler yavaşça kapandı ve bir dil yakalanan noktayı ıslak bir şekilde yaladı. Tepkisel olarak geriledi ama itirazla kalkan eli yağla kaplanmış kaslı omuzdan kaydı. Sonra ikinci aygır bacaklarının arasına girdi ve o da diliyle çalışmaya başladı. Eve kendine hakim olmasına fırsat kalmadan Doruk'a ulaştı. Nefes nefese bir halde gözlüklerini çıkardı ve Peabody'yi başında şaşkın bir halde dikilirken buldu. "Sakin bir kumsalda yürüyüş değildi," diyebildi Eve zorlukla. "Bu kadarını görebildim. Tam olarak neydi?" "Bir çift yarı çıplak delikanlı ve büyük saten bir yatak." Eve güçlü bir şekilde üfledi ve gözlükleri bıraktı. Seks fantezileriyle rahatladığını kim tahmin edebilirdi ki? "Ah, Teğmen, efendim, yardımcınız olarak sanırım bu aleti test etmek benim de sorumluluğum. Delil kontrolü için yani." Eve gözlerini kısarak yardımcısına baktı. "Peabody, bu tür bir riske girmene izin veremem." "Ben bir polisim efendim, risk benim hayatım." Eve oturduğu yerden kalktı ve gözlükleri Peabody'nin umutla aydınlanan yüzüne doğru uzattı. "Şunları hemen delil torbasına koy." Peabody'nin omuzları çöktü ve yüzü asıldı. Gözlükleri bir torbanın içine atıp mühürledi. "Lanet olsun, yakışıklı mıydılar peki?" "Peabody ilah gibiydiler." Eve ofis bölümüne döndü ve etrafı bir kez daha taradı. "Tarayıcıların gelmesini isteyeceğim ama herhangi bir şey bulabileceklerini sanmıyorum. Yüklediğin diski merkeze götüreceğim ama medya olanların lanet olasıca görüntüsünü yayına sokmaya hazırdır bile." Çalışma setini topladı. "Bunun intihar olduğunu hiç ama hiç sanmıyorum." "Bunu duyduğuma sevindim Teğmen." Eve gözlüklere kaşlarını çatarak baktı. "Ne kadar sürdü? 5 dakika mı?" "Yaklaşık 20 dakika. Peabody'nin yüzünde hüzünlü bir gülümseme belirdi. "Seks yaparken zamanın nasıl geçtiğini fark etmezsin bile." "Seks yapmıyordum." Eve mahcup bir tavırla parmağındaki alyansa baktı. "Tam olarak eğer o programda tuhaf bir şey olsaydı fark ederdim. Bu yüzden yine elimizde bir şey yok gibi görünüyor. Yine de analiz ettir." "Yaparım." "Fini'yi bekle. Belki kadının telelink kayıtlarında ilginç bir şeyler bulabilir. Ben doğruca kumandanın yanına gidiyorum. Burada işin bitince torbaları laboratuvara teslim et ve sonra da ofisimde bana rapor ver." Eve kapıya doğru yöneldiğinde omzunun üzerinden bir bakış attı. "Ve Peabody, delille oynamak yok." "İyiyi hep kendine ayırıyorsun zaten," diye mırıldandı Peabody. Eve duyma mesafesinin dışına çıktığında. 12. ayrımın sonu. Sayfa 210. Devamı 13. ayrımda.